Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacıgâh'a Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Nurullu Haras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk diyorum. Kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah yine faydalı bir program yaparız beraber.
İnşallah hocam. 178. mektup İmam Rabbani'nin Mektubat isimli eserinden Mirza Muzaffer'e yazılmış hocam. Bir şahsın ısmarlanması ve Hazreti Peygamber'e tabi olmaya teşvik.
Yani ısmarlama. İsmarlamak demek bir şahsla ona bir şahsla bir faydasını istiyor. Yani bir yardımcı olmasını istiyor. Hı. Hani falancayı sana ısmarladım derler ya Türkçe'de. Hı hı hı. Bunu çok yapıyor İmam Rabbani. Bir dervişi, bir müridi veya ihtiyaç sahibi insan bir yere gittiği zaman onunla alakalı bir mektup yazıyor. Oradaki valiye, oradaki efendim zengin bir müridine. Hı hı. Aman diyor bu kardeşimizle ilgilenin.
Evet.
Ona yardımcı olun. Tabi Allah dostlarının işi bu esasında. İnsanları önce kendileri terbiye ediyorlar. Bazen de başkalarına havale ediyorlar maddi ve başka sıkıntılı durumlarda. Hı hı. Bu da ümmetiyle dertlenmenin bir alameti.
Evet. Evet. Allah peygamberlerin efendisi sallallahu aleyhi ve selleme onun hürmetine ecrinizi çoğalsın, kadrinizi yücelsin, işinizi kolaylaştırsın, kalbinizi genişlesin.
Amin diyoruz.
Nebevi ahlak sahibi olanlara ihsanı ve insanlarla iyi geçinmeyi tavsiye etmenin ne gereği var? Hatta bu neredeyse edepsizlik sayılır.
Yani tabii burada ayrı bir nezaket. Siz diyor nebevi ahlaka sahipsiniz. Demek ki burada çok ilginç bir şeyden bahsetti İmam-ı Rabbani Hazretleri. Nebevi ahlaka sahip olanlar insanlarla iyi geçinir. Hani Türkçe'de ve Türkiye'mizde belki İslam dünyasında şöyle bir anlayış da var. Bir önceki haftada bahsetmiştik biraz bu ruhbanlık falan işte takva demek insanların kopmaktır, dağ başlarında yaşamaktır. Bu bizim dinimizde yok.
Evet.
Bizim dinimizde tabi din önce insanın Allah ile olan irtibatını düzenler. Bununla yetinmez insanlar arasındaki irtibatı da düzenler. Hı hı. Tasavvuf bunu çok güzel özetlemiş iki kelimeyle. Et-tazim li emrillah ve şefakatu li halgillah. Allah'ın emirlerine tazim, Allah'ın kullarına şefkat.
Şefkat.
Merhamet. Şimdi yani ben dindar bir insanım diyorsunuz. Allah'a ibadet ettiğinizi iddia ediyorsunuz ama kullarla aranız kötü. İşinizle kavgalı, çocuklarınızla kavgalısınız, komşularınızla geçimsizsiniz. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ülfet etmeyende ve edilmeyende hayır yoktur. Bir müminin en önemli vasfı bulunduğu çevrede herkes tarafından sevilmesidir. Peygamber Efendimiz çok sevilirdi. Muhammedül Emin denildi ona. Güvenilir Muhammed.
Evet.
Sizin güvenilirliğiniz nasıl ortaya çıkar? İnsana alışveriş yapacaksınız, iletişime geçeceksiniz ki size güvenilir desinler. Dağ başındaki bir insana siz güvenilir diyemezsiniz ki. Çünkü onunla bir iş yapmamışsınız, alışveriş yapmamışsınız, kız alıp kız vermemişsiniz. Nereden bileceksiniz ki? Durum böyle olunca yani bu insanlar tarafından sevilmek meselesi çok önemli bir mesele. Yani Allah ile olan irtibatımızın güzel olması otomatik olarak bunu gerektiriyor. Buna da engel değil. Bu anlayış yanlış bir anlayış. Yani insanlardan kopalım, dağ başından çekilelim. Olmaz. Hem Allah ile irtibatımız çok sağlam olacak. Hem de peygamber ahlakının bir neticesi olarak bırakın insanları hayvanlarla. Bırakın hayvanları, bitkilerle ilişkimiz daha güzel olacak.
Evet.
Yani İmam-ı Rabbani de bunu söylüyor. İbn-i Arabi en çok güzel bir sözü var. Birkaç kere tekrar ettik. Sakın diyor böyle dağa taşa gittiğin zaman deniz kenarlarına eline sert bir taş alıp da o sert taşla daha yumuşak bir taşa zarar verme. Hani biz yaparız ya taşı atarız sağa sola.
Evet, evet.
Suyun üzerinde taşı sektiririz falan filan. Yani o taşı attığın zaman başka bir taş ondan zarar görebilir diyor. Yani şu nezakete bak ya. Geçen şey yapıyordum, Yiğitbaşı Veli Hazretleri'nin Hurde-i Tarikat diye bir eseri var. Dervişin günlük hayatını orada tarif ediyor. Sakın diyor köpeğe köpek demek kelpti.
Kelp.
Yani kelp de köpek demek ama Arapça olduğu için biraz daha nazik. Efendim değneğe, sopaya asa de.
Asa.
Ben deme, biz de. Yani böyle bir ego gözükmesin. Eşeğe eşek deme.
Merkep mi?
Merkep de.
Ya.
Ya ne kadar nazik. Yani ben şunu gördüm. Bizim sufiler hayvancağızlara dahi onların kendi özel isimlerle hitap etmiyorlar. Çünkü bir kısım isimler biliyorsunuz esasında eşek yani bir hakaret yok esasında eşek ismi. Hı-hı. Eşeğin ismi ama tabii zamanla Türkçemizde bunlar hakaret manasına geldiği için hayvancağıza eşek diyerek onu üzme. Hayvan esasında anlamaz bile değil mi normalde?
Evet.
Öyle zannederiz. O hayvan onu hisseder diyor. Eşeğe merkep de diyor. Onu onure et.
Yani.
Binilen mükerrem bir varlık. Taşıma şeysi yani. Hayvancağız eşek diyerek onurunu kırma diyor. Şimdi nereden nereye Numan Bey kardeşim?
Ya.
Bizim sufiler bırakın insanlarla iyi geçinmeyi, hayvanlarla bile böyle müthiş bir muhabbet oluşturmuşlar saygı çerçevesinde. Nereden nereye şimdi biz eşeğe eşek demezken, hayvana ismiyle hitap etmezken, köpeğe köpek demezken, şimdi bazı insanlar değil mi, insanlara it diyor, köpek diyor, eşek
ya,
diyor.
Ya.
Yani o mükerrem olan insanı dahi
maalesef
ne kadar kötü dereceye düşürmüşüz. Hakaretler siyasilerin dilinde biri bin para. Yani ne kadar ucuzladık bugünlerde. Ne kadar kalitemiz düştü, insani kalitemiz.
Evet.
O yüzden bu sufiler çok ilginç insanlar. Peygamber Efendimiz'in ahlakını da en üst noktaya yani halkın yaşaması açısından ulaştırmışlar. Yani Peygamberimizin hayatında her şey en üstü de var da bazen bize gözükmüyor, görünmüyor fazla.
Evet.
Ha, sufiler yeni bir şey icat etmiyorlar esasında. Yeni bir ahlak geliştirmiyorlar. Çünkü hayvanlara nezaket Peygamberimizin hayatında var. Bir gün bir deve geliyor. Diyor ki ya Resulallah, bunlar sütümü çok savuyorlar. Yavruma bir şey kalmıyor. Peygamberimiz öyle söylüyor. Bunun diyor çok fazla sütünü almayın diyor. Yavrusuna bir şey bırakın. Bir gün bir geyik yakalıyor bir avcı. Diyor ki o geyik, ya Resulallah benim diyor yavrum da var, aç kaldı. Bırak, serbest bırak diyor.
Ya.
Yani o Mekke fethinde biliyorsunuz koca 10 bin kişilik ordu güzergahın üzerinde bir köpekcağız yatmış, yavrularını emziriyor. Ne diyor Allah Resulü? Bu diyor güzergahı değiştirin bakalım, bu hayvanı rahatsız etmeyin. Ya alt tarafı bir köpek, hoş dersiniz gider, bir ordunun yolu değişir mi yani? Hani bugün tabiri tankı var, tüveyi var, o zaman da atı var, mıncınık var, ne varsa. Yani herkes ağır silahlara bürünmüş. Bir ufacık hayvanın rahatı bozulmasın diye. İşte Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın meşhur hikayesi var. Elbisesini kesmiş kedi rahatsız olmasın diye. Şimdi nereden nereye? Sufiler bu peygamberimizin gizli kalmış en üst ahlakını bulup çıkarıp ve günümüze uydurarak bize sunuyorlar. Yiğitbaşı Veli Hazretleri bunları söylerken bugünün yani önde gelen aydın diye geçinen nice insanları ağızları sanki kanalizasyon pislik akıtıyor.
Maalesef.
Küfür akıtıyor, hakaret yağdırıyor ve bir de ben aydınım. Yani aydınlanmış manasını. Ya sen nasıl aydınlanmışsın ki? Sen esasında karanlık bir adamsın. İçinde birazcık nur, ışık olsaydı bir insana insan gibi hitap ederdin. Bir hanımefendiye, evet. Yani Müslüman insana insan muamelesi yapardın. Tam tersini yapıyorsun. Bir de ben aydınım diye geçiniyorsun.
Evet. Hocam şimdi İslam'da ruhban sınıfı yoktur dediniz. Ama bir de şöyle bir şey var. İslam ve tasavvuf dediğimiz bu yol. Yani insanın belki hani bazen inzivaya çekilme ihtiyacını da göz önüne alarak itikaf diye bir güzellik. Hani
i̇tikaf,
Ramazan ayında da.
Zaten itikaf sünnette var. Yani bu evet. Tasavvufla alakası yok.
Hı-hı.
Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 günü itikafa girerdi hep. İşte halvet, evet. Erbayın dediğimiz şeyler de buna benzer şeyler ama kısa süreli.
Kısa süreli değil mi?
Yani tasavvuf onun, ile evet. Diğer dinler arasındaki fark şu. Bizim tasavvufta bunlar var. Bir antrenmana girer gibi.
Evet.
Zaman zaman giriyorsunuz. Çünkü geçen çok güzel bir şey okumuştum bir yerde. Beyin yani bir şeyi 40 gün yapınca ancak onu alışkanlık haline getiriyor. Sigarayı bıraktınız. 3 gün, 5 gün, 1 hafta 40 günden sonra artık. O sigarayı bırakmanız bir alışkanlık haline geliyor. Artık sigara ihtiyacı kalmıyor. Veya namaza yeni başladınız. Bir gün kılıyorsunuz, 2 gün kılıyorsunuz, 3 gün kılıyorsunuz. 40 gün kılınca ancak o sizde daimi bir alışkanlık ve özellik haline geliyor. Zaman zaman şey efendiler, müritleri 40 günde sokmuşlar erbaîne. Ki o güzel ahlak, tefekkür mesela. İnsanların böyle gafil işlerden uzak durmak, gıybetten uzak durmak, mahalle yerinden uzak durmak. Şimdi gidiyorsunuz toplum için hemen başlıyorsunuz. Ortama uyup gıybet etmeye, mala yani şeyler söylemeye. Böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca artık o işten kurtuluyorsunuz. Bizdeki geçici süre.
Geçici.
Ve hatta Nakşiler halvet der encümen demişler. Onu bile kaldırmışlar. Toplum içinde halvet. Kalabalık içinde alışveriş yaparken çarşıda, pazarda gönlünü Allah'a vereceksin. Ki bu daha da güzel bir uygulama. Diğerleri tabii makbuldür. Geçici olduğu için.
Evet.
Yani bir şey efendi müride gir şu mürit tekkeye de ömür boyu kal demiyor zaten.
Evet.
Böyle bir uygulama yok. Ha, bir insan yalnızlığı çok sever. Şahsi fıtratında bir böyle şeylik vardır. O olabilir. O kendi bileceği iş. Başkasına emretmediği sürece.
Evet.
Biz bir insan zorla sokağa çık, herkesle sarmaş dolaş, dost ol deme hakkımız yok. Tabiatı öyledir. Yani Allah ile yalnız kalır. İbadet eder. Ama üstün olan hangisidir? Üstün olan halkın içinde ibadetini eden, tebliğde bulunan, insanları ıslah edendir.
Evet.
Tek başına dağ başında ibadet eden ve evine uzete çekilip de tesbihatla meşgul olan insan da iyidir. Ama üstün değildir. Daha üstünü. Aynısını yapan, buna ben gece kaim, gündüz hadim diyorum. Gece Allah'ın huzuruna kaim olacak, bir de gündüz insanlara hizmet edecek.
Evet.
Bugün çok ihtiyaç var hizmete. İnsanın imanı elden gitmiş. Ahlakı, edebi, hayası elden gitmiş. Bunları öğretmek, eğitmek, komşumuza, çocuğumuza, efendim şehrimize, ülkemize sahip çıkmak. Hatta ülkemizi geç, bütün dünyaya sahip çıkmak biz sorumluluğuna sahibiz. Bunun farkında olan bir sufi, farkında olmayan sufiden daha iyidir.
Evet.
Her ne kadar böyle köşesindeki yalnız münzevi adam daha böyle mübarek gözükse de,
evet,
esas mübarek olan insan, çevremizde çok güzel örnekler de var elhamdülillah, geceleri Allah'ın huzurunda, gündüzleri de Allah'ın kullarına hizmet eden, insanlığa sahip çıkan Allah dostlarıdır.
Evet. Peki hocam, insanların bazıları, hani biz zaten şunu kötü karşılarız. Cenab-ı Allah bizi her yerde, her an gözetmekte. Onun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Diyelim ki insanlar arasında hani bazı insanlara başka, bazı insanlara başka davrananlara hani münafık tabiatlı insanlar diyoruz. Dolayısıyla insanlara iyi, insanların arasındayken iyi, çünkü günah yalnızken işlenmez diyorlar ya. İnsanların arasındayken iyi ama Cenab-ı Allah'la baş başa kaldığında kötü olan insan nasıl ki
münafık ise,
münafık ise yani bunun diğer türlüsünde, hani bu münafıklık değil ama insanlarla kötü olan insana da aslında bir anlamda hoş gözle bakmıyor demek ki İmam Rabbani.
Kesinlikle, yani güzel ahlakın, peygambere uymanın en güzel delili Allah'a ibadet, kullarla iyi geçinmek.
Evet.
Bir insan kullarla geçimi yoksa herkese kavgalı.
Ama ibadetinde hiç sorun yok.
Hatta Allah Resulü Aleyhisselam bir gün bir hanımı övüyor. Peygamber onu geç, ona geç diyor. Ahlakını beğenmiyor onun. Böyle şu, hadi Ömer Efendimiz'in meşhur hikayesi var ya. Yani bir adamı sen övüyorlar da, onunla diyor seyahat ettin mi? Yolculuk yaptın mı yani? Komşuluk yaptın mı? Beraber yiyip içtiniz mi?
Evet.
Onu görmeden alışveriş yaptın mı bir insanla? Yapmadın. Nereden tanıyorsun ki o insanı? Sen tanımıyorsun ki diyor. Yani ben seninle şimdi alışveriş yapmadan, komşuluk yapmadan nasıl tanıyacağım seni Numan Bey?
Evet.
Komşuluk da insanın içi ortaya çıkar. Çünkü komşu her zaman sırrını saklayamaz.
Evet.
Bir gün yani açar müziği sonuna kadar, değil mi?
Evet.
Parti yapar evinde. Komşu rahatsız eder. Ha dersin ki bu adam bak o kadar da hassas bir adam değilmiş. Alışveriş yaparsın. Borç para istersen de verirsin. Biraz sonra getireceğim der. İki ay sonra sorarsın. Aa hocam falan der. Gündeminde bile kalmamış. Yani bu insana nasıl güveneceksin bir daha? Tekrar borç para verebilir misin?
Ya.
Alışveriş yaptın, güvenebilir misin? Emanet almış. Emaneti kasten yani zarar vermiş.
Zarar vermiş.
Dikkat etmemiş yani. Olmaz. Bunlar işte bizim imanımızın kalitesi burada ortaya çıkıyor. İhsan dediğimiz Allah bizi görüyormuş gibi her an, yani evde yalnızken de komşumuzla hakkımızı riayet etmezsek,
hı hı,
alışveriş yaparken nasılsa ben şimdi tüccar her şeyi biliyor, sırrı, sattığı malın kusurunu bildiği hale söylemezse, oldu mu şimdi? Olmadı.
Evet.
İşte ahlak da ortaya çıkıyor, dinin kemalatı. Yoksa ben çok takvalıyım demek kolay.
Evet.
Bunun takvanın delili var.
İnsanlardan kaçmak da kolay. İnsanlardan kaçınca günahsız da yaşamak da kolay.
O da biraz pasivist bir İslam, evet, anlayışı. O da dinimizde yok. Benim diyor ümmetimin ruhbanlığı cihattır diyor peygamberimiz. Allah Allah şu. Yani o kadar dehşet ki bu hadis-i şerif. Yani ruhbanlık yoktur bir. Ruhban olacaksa cihad et. İnsanlardan sıkıntı gör. Mücahede et. İnsanları İslam'a davet et. İcabında İslam'a saldırı varsa kılıcınla bedeninle siper ol. Al sana diyor ruhbanlık. Ya. Ruhbanlığın esas şeysi bu. Dini korumak, ahlakı korumak, toplumu korumak, ümmeti korumak. Yoksa ben çok iyi insanım diye kendi başına çekilip bir kenara.
Evet.
Bu hani kerameti kendinden menkul derler ya.
Hı hı.
Ha şu da var tabii. Ama toplum çok kötüyse, kimseye faydanız olmayacaksa, böyle durumlarda bu da caizdir. Ayrı konu da. Ama bu son kaçış yoludur. Hani Ashab-ı Kehf örneğinde olduğu üzere.
Evet. Bir yere çekiliyorlar, zalim bir kral ölüyorlar.
Bunları öldürecekti. İmanlarından dolayı kaçtılar. O da caiz. Gittiler bir mağaraya sığındılar. Ama bu son şey.
Ama orada bile tek değiller hocam. Bir ara yine de bir ara orada bir cemaat şey sosyalite var. Evet,
çok cemaat, güzel. Allah razı olsun.
Cemaat var yani.
Orada hep beraber karar verdiler. Ya buradan bizi öldürecek. Topluma faydamız da yok. Ne yapalım? Canımızı kurtaralım deyip kaçtılar.
Evet.
Ama son ana kadar tebliğde, irşada bulundular.
Evet.
Hatta bu izga mufekallu rabbuna rabbus semen vet vel art. O onlara şirk teklif edilince ayağa fırlıyorlar. İzgamu. Ayağa kalklar ve kâlu rabbuna rabbus semen vet vel art. Bizim Rabbimiz semavatın Rabbidir diyerek böyle bir aşkla şevkle ayağa fırlayınca bazı sufiler diyorlar ki işte cehri zikir ve özellikle de kıyami zikir buradan alınmıştır.
Ona da yandırıyorlar.
Ne güzel elhamdülillah. Evet. Yani mümin böyle iman için ayağa fırlayan bir insandır. Aktif insandır. Kaçması bile başka bir şeye vesiledir.
Evet.
Buradan çekiliyorum ama daimi çekiliş değil. Yarın tekrar fırsatı bulursam tekrar insanlar için çıkarırım inşallah.
Hı-hı.
Bugün canım tehlikeli olabilir. Bir parça geri adım atabilirim.
Hı-hı.
Ama iki gün sonra tekrar inşallah imkanım olur. Tekrar davamı sunarım niyetiyle yapılırsa. Evet. Kaçışta sayılmaz esasında. Nasıl ki Peygamber Efendimiz değil mi Mekke'den?
Evet, hicret ediyor.
Medine'ye hicret etti ama tekrar büyük orduyla geri gelip Mekke'yi de fethetti elhamdülillah. Evet.
Hocam aslında tasavvuf dediğimiz İslam'ın belki de hayata uygulanmış şekli olan tasavvufta birçok insanlar için, bizim için de birçok rehber, bilgiler söz konusu. Günümüzde iletişim teknikleri diyoruz ya da diyelim ki işte psikolojik rahatsızlıklar var. Mesela bazı insanlar bazı zamanlarda veya bazı mevsimlerde depresyona giriyorlar. Depresyona giren bir insanlara diyorsunuz ki işte hani çevrenizi değiştirin, sosyalitenizi arttırın. Hani sakın ha eve tek başına durma. Evde tek başına durursan iyice kötü hissedersin kendini, bunalırsın gibi. Çık, çevreni değiştir. Yeni insanlar tanıştır falan diye tavsiyelerde bulunuyor insanlar, psikologlar. Aslında bunlar psikoloji dediğimiz ilim belki 150 yıllık bir geçmişi var ama bakın tasavvuf dediğimiz belki İmam Rabbani'den belki bu sonucu çıkarıyoruz. Yani sonuçta kendini düzeltmek için, bir rahatlatmak için çevreni değiştir.
Zaten ve künü estağfirullah ve künü me'as sadıkîn.
Sadıklarla beraber olun.
Sadıklarla beraber olursanız ruhi sıkıntınız kalmaz ki. Hakikaten ben çok fark etmişimdir. Hasta olduğum zaman sohbete gideyim. İnanın.
Geçiyor değil mi hocam?
Fiziki hastalık dahi gidiyor ya. Bırakın
çok,
yani.
Çok doğru hocam.
Ruhani
çok
hastalık
doğru.
Zaten gidiyor elhamdülillah.
Evet.
Çünkü oradaki insanların gönül huzuru, sükunet.
Evet.
Allah bunu Kur'an'da söylüyor. Ben müminlerin üzerine sükunet indirdim. Onlara huzur verdim diyor. Estağfirullah. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ey müminler dikkat edin. Şimdi siz sohbet ortamına gittiniz. Orada zikir, fikir, tefekkür. Herkes huzurlu.
Evet.
O huzur size bulaşıyor. Böyle olunca farkına varmadan hani bir Allah dostu öyle söylüyor. Peygamber Efendimiz zamanında hiç psikolog yoktu diyor.
Değil mi?
Hiç ruhi hastalık yoktu diyor. Niye yoktu? Çünkü dünyanın en huzurlu insanıyla beraberdi ashab-ı kiram. Biz de elhamdülillah böyle ortamlara gittiğimiz sürece bu tür manevi sıkıntıların biiznillahü teala.
İnşallah.
Ufak tefek olabilir tabii ki. Bazıları çünkü genetik bunların. Huzura ve rahata kavuşur. Çünkü bu ortamlar Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de. Zikir ortamları diyor, huzur ortamıdır, itminan ortamıdır. O yüzden çevremizi böyle güzel insanlarla donatırsak
evet.
Hiçbir sıkıntıya düşmeyiz. Ama şu da var kıymetli Numan kardeşim. Tasavvufta insan güçlü varlıktır. Öyle hale gelir ki yalnızlığı sever esasında. İnsan tasavvufta Allah'la beraber ünsiyeti sever. Kullara çok da bulaşmak istemez ama vazife olduğu için onu ifa eder. Ama esas derdi bir gece olsa Rabbimle beraber kalabilsemdir.
Hmm.
Yalnız kalmaktan da korkmaz. Sufi çok güçlü insandır. Yalnızlık, mannızlık, şu bu ona hayatta zarar veremez. Tabi o mertebeye gelmek de kolay değildir ama işte salihlerle beraber ola ola insan öyle bir zaman gelir ki artık hiçbir kimse kalmaz etrafında. Rabbi ile hoştur gönlü. Ama tabi dediğim gibi bizim dinimiz denge dinidir. Hem Rabbimizle olan irtibatımız hem insanlarla olan irtibatımızı iyi korumamız gerekiyor.
Sürekli bir kontrol altında tutmamız gerekiyor ama. Değil
kesinlikle.
Mi
yani evet. İnsandan kaçmak da
çözüm değil.
Çözüm değil ama tamamen insanlarla dalıp da namazdan efendim cemaatten kopmak o da doğru değil. Dengeli bir şekilde inşallah. Onun da ölçüsü de Kur'an-ı Kerim'de var. Tasavvufi hayatta var. Bunları evet. Yerine getirmemiz gerekiyor.
Peki hocam ruhun veya halin yansıması dersek diyelim ki Cenab-ı Allah'la olduğumuzda Günah istemiyoruz ama insanlar arasına geldiğimizde günah istiyoruz. Yani yalnızken Cenab-ı Allah'ın korkusu kalbimizde onu hissediyoruz ve diyoruz ki ürperiyoruz. Rabbimize istiğfar ediyoruz. Ama insanlar arasına geldiğimizde başlıyoruz günah işlemeye. Bunun sebebi ne ola ki hocam?
Tabii şimdi sufilerin niye alaik dedikleri, alakaları alaik koparmak var ya, alaik dedikleri şu. Evet. Dünya sevgisi ve dünya sevgisiyle kula irtibatlar. Hı-hı. Şimdi benim sizle olan irtibatımda maddi bir çıkar olursa günaha girmem çok kolay. Niye? Sizi hoş tutmak için gönlünüzü.
Evet.
Yalan da olsa, gıybet de olsa sizi bir türlü uyaramıyorum yani.
Evet.
O yüzden sufiler diyor ki gönlündeki dünya sevgisini çıkarırsan her şey otomatik düzelir.
Evet.
Bu sefer ben sizi Allah için severim. Bir gıybet yaptığın zaman Numan Bey kardeşim bu gıybete girmeyelim. Bak evet. İkimiz de günaha giriyoruz boş boşuna diyebilirim mesela. Ama seni Allah için sevmiyorsan bunu söyleyemem işte. O yüzden diyor ki sufiler önce alakaları koparalım. Erbayine girelim, halvete girelim. Şu dünyayı dünya olarak sevmekten bir vazgeçelim.
Evet.
Parayı para olarak sevme. Ha, İmam Gazali bunu çok harika anlatmış. Diyor ki insan diyor, hani bir padişah size at gönderdi diyor.
Evet.
İnsan der ki ya bu at ne güzelmiş. Ata hayran kalır. Ya kardeşim atı bırak. Onu gönderen zat sana niye gönderdi bu atı? Ey vatandaşım atla ata bana gel. Beraber olalım. Benim huzurumda ol diye sana gönderdi. Sen de ata seviniyorsun. Yani dünya malına bugün pek çok insan niye seviniyor? Vay be amma güzel evim var, arabam var, bankamda para dolu hesabım. Artık bana karada ve denizde ölüm yok diyen tipler yok mu
var,
günümüzde?
Var maalesef.
Ya Allah sana o malı kendisine vasıl olsun diye göndermiş. Zekatını versin, bol bol infakta bulunsun, fakir fukarayı gözetsin, mültecileri gözetsin diye sana vermiş. Sana çok güzel bir fırsat vermiş eline. Ama sen o arabaya binmişsin, ters istikamete gidiyorsun.
Allah'ım.
Kimisi diyor şeye sevinir, arabaya, eve yani maddiye sevinir. Kimi de Allah bana göndermiş diye sevinir. Demek ki Rabbim beni bu araçlarla kendisine vasıl kılacak diye
evet.
O gelen nimetleri onun yolunda kullanır. O yüzden biz alakalarımızı keseceğiz önce. Tekrar alaka kurduğumuzda ise
kuracağız yani.
Allah adına kuracağız.
Evet.
Allah adına kuracağız. Yani dervişler önce tekkiye girerler. Yani önce bekar yaşarlar bir müddet. Ailesiyle fazla görüşmez. Arkadaş çevresini biraz terk eder. Çünkü başlangıçta sufi zayıftır. Arkadaşları vardır. İlkokul arkadaşları, ortaokul arkadaşları. Onlarla beraber olunca gıybet eder. Bilmem işte lüzumsuz işler yapar. Günaha girer.
Evet.
Zamanla güçlenir. Artık güçlendiği zaman onlara şekil verir. Onlarla bırak günaha girmeyi, onları sevaba sokar yani.
Evet.
O yüzden geçici bir süre bu tür tasavvuf uygulamalar vardır. Amacı da budur yani. Evet. Diğer dinlerden farkımız bu.
Evet hocam. 178. mektupta Cenab-ı Allah'la beraber olmak, Cenab-ı Allah'ın onu ihsan kıvamına ermek ve Cenab-ı Allah'ın kullarıyla da iyi geçinmek, iyi işler yapmak, güzel işler yapmak konusunda. Hatta İmam-ı Rabbani de bir iltifat olarak da nebevi ahlaka sahip olanlara da bu hatırlatmaları yapmak büyük bir edepsizlik zaten diye ona da iltifat
yani
ediyor.
Yani derdi şu belki, ben sana bu nasihat yapıyorum ama tabii evvelden tahminim şöyle bir halde vardı Numan Bey kardeşim. Bu mektuplar cemaatin huzurunda okunuyordu. İmam Rabbani size mektup gönderdi. Yani diyelim ki ben onun müridiyim. Müridiyiz elhamdülillah. Aynı silsileye şeyiz. Ben bu mektubu çağırıyordum cemaat. Ey cemaat şeyhimizden mektup geldi. Bana yazılmıştır ama.
Hepimize
okuyalım.
Mesajlar var.
Herkese mesajlar vardır. Evet diyor sizin gibi bir zata bu sözleri söylemek belki biraz abes olabilir ama oradaki insanlar diyor bundan istifade eder veyahut da nezaketen söylüyor. Yani hakikaten mürit. Tabii tasavvufta pozitif yaklaşım da var onu da söyleyeyim. Tasavvufta bir kavram var. Çok hoşuma gidiyor benim Numan Bey kardeşim.
Evet.
Her gördüğünü Hızır bil.
Her gördüğünü Hızır.
Her geceyi de Kadir bil.
Evet.
Ya her gece bizim için bir fırsat
evet.
Kardeşim.
Ah bu kıvamda
Kadir gecesi gelir de yatar uyursun ne fayda. Ama öyle bir gecede Allah'ın seher vakti kalkarsın Rabbinin de bir dua edersin. O günde Rabbim duanı kabul eder. Al sana Kadir gecesi.
Evet.
Karşına gördüğün bir insan. Ya ne kadar kötü olursa olsun. Değil mi ki onu Rabbimiz yarattı? Allah'ın hatırını onu seveceğiz.
Evet.
Belki o insanın %1'lik bir tutulacak tarafı vardır. Oradan tutup onu hakka götüreceğiz. Bugün maalesef insanlar arası iletişimde çok negatif bir tavır içindeyiz.
Evet.
Her gördüğümüzü dışlamak, bir eksiğini kusurunu bulup ondan efendim durmak. Hele bir adam size hata yaptıysa
evet.
Onu defterden silmek çok bugün moda. Akrabalık ilişkilerinde böyle mesela. Bütün gidin şimdi Anadolu'ya. Akrabalık ilişkilerinde müthiş bir sarsıntı var. Niye? Ya birisi bir hata yapmış. Abartıp büyütüyoruz. Bir insanın tabiatıdır. Halbuki diyor ki İmam Gazali, mümin diyor, müminde bir hata gördüğü zaman ona bir mazeret uydurur. Ben derim ki ya bu Numan Bey bana pek iyi selam vermedi ama ben hastadır. belki kafasında bir problem vardır. Beni fark etmemiş olabilir.
Evet.
Münafık da diyor.
İyiye yoruyor.
Müslüman evet. İyiye yorar.
Müslüman iyiye yorar.
Münafık ise problem olmayan da problem çıkarır. Hiç daha problem yok der ki mesela gider der ki Numan sana düşmanlık besliyor. Ya kardeşim ben hiçbir amaresini görmedim. Sen öyle görünene bakma. O senin arkadan kuyunu kazıyor.
Ya.
Hiç sebep yok. Ortada bir efendim belirti yok. Emare yok. İşte münafık tersini yapar. Mümin ise adam hatta biraz kötü niyetli bile olsa tabii enayi olmamak şartıyla.
Evet, evet.
Bir delikten iki kere ısırılmamak şartıyla.
Mağdur olmamak şartıyla belki.
Yani insanlar hakkında hüsnü zandadır. İnanın esasında biz şunun sırrını bilemiyoruz. Hüsnü zanda bulunduğumuz zaman karşımızdaki insanı o hüsnü zanda bulunduğumuz noktaya çekiyoruz. Yani bir insana biz evliya gözüyle baktığımızda o adam eşkıya bile olsa hatta bir test yapmışlar. Numan Bey, bu psikolojide evet. Çok güzel testler de var. Hakikaten bunları ben şunu diyorum. Dünyadaki her türlü pozitif ilim İslam'ı yapıyor.
Kesinlikle.
İspat ediyor. Evet, kesinlikle. Yani atıyorum 10 tane 20 tane hırsıza bir şey emanet etmişler. Çoğu o malı çalıp kaçmamış. Adam hırsız olmasına rağmen şimdi diyor ki bu adam Numan Bey bana güvendi.
Evet.
Ben şimdi bu adamın bana teslim ettiği 10 bin lirayı alıp kaçsam ben zaten hırsızım. Benim mesleğim bu esasında. Bu da büyük bir fırsat. Adam evet. Size emanet etmiş. Çalması daha da kolay değil mi?
Evet. Çünkü
emaneti ispat edemezsiniz. Hatta Türkiye'de bir kanun varmış. Ben bilmiyordum bunu. Diyelim ki arabanızın anahtarı üzerinde kaldı. Birisi aldığı zaman hırsız sayılmıyormuş.
Değil mi?
Emanet etti. Kullanıp geri verecektim diyor adam. Anahtar üzerinde ya. Hırsız olmaz için anahtarı da çalması lazım cebinden ki o zaman ancak hırsız olsun. Şimdi emaneti çalmak çok kolay. Hırsız dahi ya bu adam bana güvendi. Onun hüsnü zannını boşa çıkarmayayım diye onu çalamıyor biliyor musun?
Ya.
İşte ruhumuzun bir güzelliği bu. Böyle olunca siz bir insan hakkında hüsnü zanda bulunduğunuz zaman o insana esasında bir pozitif katkıda bulunuyorsunuz. Ya bu adam diyorsun çok iyi bir insandır. Çünkü hiç yalan söylemez diyorsun. Adam yalan söylüyor ama
evet.
Sizden bunu duyunca ya diyor demek ki ben yalan söylemesem daha iyi olacak.
Ya.
Diyerek bugün maalesef çocuk terbiyesinde falan bunu çok görüyorum ben. Anne babalar çok karamsar. Bu ders çalışmaz, bu bir şey olmaz, bu ileride bir baltaya sap olamaz. Ya kardeşim kendi çocuğunu inan parça parça öldürüyorsun sen farkında değilsin ya.
Baltaya sap olmasını istiyor sonra ya, da sap diye.
Şöyle şey diyeceksin ya benim çocuğum inşallah bakmayın amcası, dayısı, teyzesi. Şimdi biraz dersine az çalışıyor ama. Ben inanıyorum ki benim çocuğum büyüyünce büyük Allah dostu olacak.
Değil mi?
Camiden çıkmaz benim evladım inşallah. Aleme
ümmete faydalı olacak.
Aleme büyük doktor olacak. Evet, büyük mühendis evet. Olacak. Hani kafada
sap
ne
olmayı,
varsa.
Sap olmayı hedef koymuşsunuz.
Yani
kötü
balta tarafa. Ve sap gibi balta saçma sap, evet. Kıyasla. Evet, Türkçe'de evet. Bu hakikaten bak şimdi dikkatimizi çekmiş olduğumuz. Evet. Çocuğun hayatını karartıyorsun. Çocuk evet. Diyor ki madem benden bir şey olmayacaksa bir olmasın şey kardeşim diyor. Tamam ben de diyor anne babaya. Diyorlar ki şuur altı aptaldır. Yani. Şuur altı gelen her mesajı doğrumuş gibi algılar.
Evet.
Yani desek ki senden bir şey olmaz. Adam diyor ki o zaman çocuk ben bir hiçim benden bir şey olmaz. Evet. Ne yapayım? Oynayayım, gezeyim, tozayım. Nasıl benden bir şey olmayacak? Kendimi zorlamayayım. Evet. Ama anne baba dese ki benim yavrum büyüyünce inşallah İslam'ın en büyük komutanı olacak. İslam aleminin dese. O çocuk var ya o sözü duyduğu zaman onun şuur altı o sözü alıyor o cümleyi. İnsanı tekrar formatlıyor. Ve o çocuk pozitif şekilde hatta tasavvufta negatif konuşmak yasaktır. Nasıl konuşuyor sufiler? Oğlum dikkat et düşmeyesin. Düşersin demezler. Bak dikkat et ha gözün çıkacak. Ya öyle denmez. Yavrum dikkat et düşmeyesin. Sakın ha dikkat et arkadaşına yanlışlıkla vurmayasın. Hep böyle yani pozitif konuşurlar. Düşersin, vurursun, ölürsün değil de hep tersinden ne kadar pozitif konuşurlar ki. Çünkü her söz bir sihirdir esasında. Ben size şimdi Numan Bey deli desem, inanın size hemen delilik amareler ortaya çıkar. Bu söz sihirdir.
Evet.
O deli sözünün sihri sizde etki gösterir. O yüzden derler ki Türkçe'de bir şeyi 40 kere söyleme.
Değil mi? 40 kere.
Olur. Bir adama 40 kere deli de adam deli olur. Bir adama 40 kere veli de adam veli olur.
Evet.
Hele bu çocuklar için çok daha geçerli. Bir çocuğa güzel, müspet bir iltifatta bulun. O çocuk o iltifatın keyfiyle öyle davranmaya başlar. Kötü bir yorumda bulun, kötü davranmaya başlar.
Evet.
O yüzden tasavvuf hakikaten çok derin bir esasında insan psikolojisi ya. İnsanı var ya böyle inanın, insan ruhunu böyle ilmek ilmek çözmüş, tanımlamış, kodlarını çözmüş ve bu davranış şekillerini bizlere öğretiyor. Allah razı olsun. Başta İmam Rabbani, Mevlana Hazretleri, Bahattin Nakşibend Hazretleri, Hüdayi Hazretleri ve bugün günümüzde yaşayan onların gerçek samimi temsilcileri elhamdülillah O zamanı bugüne taşıyorlar. Hepsi çok güzel. Elhamdülillah. Ama önceki hafta bahsetmiştik hatırlarsan. İlim de öğreneceğiz.
Evet, ilim de olacak.
İlim, şeriat, akide.
Akide.
Fıkıh.
Sonra sufilik.
Ondan sonra sufilik. Bunlar olmazsa bu sefer biraz abartı olabiliyor. Nitekim çok görüyoruz. Adamla bakıyorsun faizle meşgul. Ticari hayatında biraz böyle İslami olmayan işler var. Ama tekkiye gelip biraz tekkiye para verince ben artık günah çıkardım gibi bakıyor kendine. Bu da önemli.
Evet hocam. Burada söylenecek olan son söz, insan bazı ihtiyaç anlarında alçak ve değersiz ayırmadan her şeye sarılır.
Hani bir söz var bizde. Denize düşen yılana sarılır. Güzel bir Allah dostu var. Buyuruyor ki takva diyor, hayatın iniş çıkışları karşısında insanın dengesini kaybetmemesidir. Esasında takva orada belli olur. Beş parasız kaldınız bir anda.
Ya.
Ne yapacaksın? Tevekkül kardeşim, Rabbim inşallah çalışırım, helalinden tekrar kazanırım. Hırsızlık yapayım dersen olmadı işte. Sen demek ki dar zamanda Allah'ın dinine ihanet ettin. Var ki iyiydi.
Evet.
Yıllarca yedin içtin Rabbin verdiği nimetlerle helalinden. Sonra biraz dara düştün. Rüşvet alayım. Memursan mesela. Olmaz. Almayacaksın. Sıkıntın var hocam. Çocukların okul parası yok falan falan. Olsun. Biraz sabret. Borcu iste. Ne bileyim. Evet. Haram yemek zorunda mısın yani? Allah sana 40 türlü helal kapısı açmış.
Ya.
Bir de Rabbimizin tabii imtihan ediyor. Diyor ki İbn-i Acibe. İnsanlar diyor bir öldüğü zaman ne derler? İnna lillah derler. Yani Allah bunun canını aldı.
Evet.
Allah rahmet eylesin. Sıkıntı yok. Yani hayatı veren ve alanın Allah olduğu konusunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Yani en layık bir insan dahi bir ölünce Allah rahmet eylesin demez mi?
Der.
Allah aldı canını diye rahatlar. Ama diyor rızık konusunda insanların çoğu aldanmıştır. Rızık sanki insanlar veriyormuş gibi düşünüyoruz. Ya rızık veren de Allah. İnsan canını alan, canını veren Allah ise onun gıdasını gönderen de Rabbimiz.
İflas edenlere de Allah rahmet eylesin demek lazım hocam. Yani değil mi? Yani can gidiyor.
Allah merhamet etsin.
Merhamet etsin. Yani rahmet eylesin de bir çıkış yolu göstersin.
İflas eden adam da.
Evet.
Şu mesela bir adam için iflas ediyor. Düşün bak şimdi. Hani güzel bir örnek oldu. Sen konuyu açmış oldun Numan Bey. Ne kadar etrafında insan varsa onları da batırmaya çalışıyor.
Aynen öyle hocam.
Yani şimdi ben de iflas ettim diyor. İflas etmeden önce Numan Bey'den 100 bin lira borç alayım. Mehmet Bey'den 200 bin lira borç alayım. Nasıl iflas edince bunları diyor mahkemeler sıraya bağlıyor falan filan. Ben de bu aldığım paraları başka bir hesaba yatırırım. Başka bir akrabamın üzerine.
Evet.
Oh. Müflis olduğum halde krallar gibi yaşarım. Villamda yaşarım. Mercedes'ime binerim. Ya böyle saçmalık olur mu Allah aşkına? Musa Efendi Hazretleri var. Allah dostu güzel insan. Allah rahmet eylesin.
Amin.
Bir gün birisi geliyor. Efendim iflas ettim. Neyin var evladım diyor. Evim var. Kaç para yapar senin evladın? Evin kaç para yapar? 500 bin lira. Al şu 500 bini. Git borçlarını öde. Tekrar işini şey yap. Bu ara evi ben almış oldum.
Evet.
Adam o şekilde yapıyor. Ama bak namuslu kötü niyeti yok bunda. İflas etmek normal bir şey. İşler ters gider. Gidiyor borçlarını ödüyor. Belki artan sermayesi tekrar kendine sermaye yapıyor o evin üzerinden. Bir sene sonra geri geliyor. Efendim işlerim gayet iyi. Getir diyor şu verdiğin, sana verdiğim parayı geri getir al evini kardeşim.
Evet.
Musa Efendi diyor ki bir insan diyor iflas ettin mi bütün yani ekmek, su gibi asli ihtiyacım hariç evde dahil. Onu da söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de yeni kanun çıktı herhalde. Evi sattırmıyor. Ya kardeşim evde bir değer satacaksın. Niye satmıyorsun? Kiraya çıkarsın. Tam ev satınca sokakta yat demiyor ki dinimiz. Verirsin 300-500 lira. Gidersin villanı satarsın. Bugün öyle daireler var ki adamın bütün borçlarını ödeyecek kadar
evet, evet.
Satarsın daireni. Borçlarını güzelce ödersin helaliyle. Adama derler kardeşim bu adam dürüst adam be ya. Oturdu evi sattı. Bana olan borcunu ödedi. Kardeşim bu adamla iş yapılır.
Evet.
Ondan sonra 3 gün sonra dersin tekrar gidersin bu adama. Dersin kardeşim bana sermaye ver. Bana bir kamyon kumaş ver. Der ki adam tabii vereceğim der ya. Sen de dürüstlüğünü ispat eden bir adamsın. Sen geçen iflas etmiştin. Oturdun evi sattın.
Evet.
Kiraya çıktın. Daha kötü bir eve çıktın belki kiraya. Sen bana olan borcunu ödedin kardeşim ne demek? Dükkan senin der. Tekrar zengin olursun kardeşim.
Evet.
Ama şimdi maalesef İnsanlar batarken de başkalarını batırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Ondan borç oluyor. İflas edeceğini bile daha çok insanı batırmaya çalışıyor. Bu da tabii kötü niyetlilik. Allah böyle insana yardım etmez. Böyle insan rızkını verse bile haramdan verir.
Ya.
Helal olan rızık harama çevrilir. Halbuki rızkı veren Allah'tır. Bunu bilen bir insan da bu tür sahtekarlığa girişmez. Evet.
Evet hocam. Değersiz ayırmadan her şeye sarılır. Burada ordu onu kastediyor. Her zayıfta ve acizde teselli arar. Bundan dolayı bu sorunu yaşayan insanları teselli etmek ve onların yardımına koşmak için başınızı ağrıtıyoruz demiş.
Ha şu, yani bir insan göndermiş ona, demek ki buna yardım et diyor. Şimdi diyor ya, dara düşen bir insan her yerden yardım almaya kalkar.
Evet.
Hatta bu konu hadis-i şerifte var.
Evet.
Takva, ekmeğinizi takvalar yesin.
Evet.
Size iyilik yaparken Allah'ım diyor bana bir facirin iyiliği, evet, dokunmasın diyor peygamberimiz ki ona karşı kalbime sevgi oluşur. O yüzden bir Müslümanlar, dara düşmüş bir insana önce biz yardım edeceğiz. Adam diyecek ki kardeşim ben dara düştüm, bana abdestli namazda falanca komşum yardım etti, falanca, evet, akrabam, evet, bana yardım etti, beni dardan çıkardı, o yüzden ben İslam'a ısındım diyecek desin. Tam, evet, tersi oluyor bazen. Ya adam dara düşmüş, kimse yardım etmiyor. Hele Müslüman kesim yardım etmez de bizim kesimin dışından birisi yardım ederse adamın kalbi oraya akıyor.
Hadi bakalım.
Bu sefer dine imana düşmanlık besliyor. Halbuki dinimiz tamamen sosyal bir din. Yani İslamiyet'in yani az bir kesimi ibadettir. Fıkıh kitaplarında çoğu insani ilişkilerdir. Zekat var,
evet,
borç var, emanet var. Değil mi yani? Darda düşmüş insanın borçlarını affetmek var. Var da var dinimizde. Yani dinimiz tamamen insani bir din ya.
Evet.
İşte o yüzden diyor ki bu adam dara düştü şimdi. Oraya gelir. Her tarafa el sunar.
Evet.
Sakın ha, dikkat et de diyor yani Türkçe tabirle. Bir yılana el atmasın.
Ya.
Bir yılandan yardım istemesin. Sen diyor ona sahip çık. Sen Müslüman adamsın, müttaki adamsın ki bu adamın hayatını kurtar.
Ya. Çok garip hocam. Gerçekten de insan zayıfken, acizken veya bir yerde bir şekilde sıkışmışken hani herkese derdini anlatmayı ister. O yüzden bazı insanlar, bir bakarsınız hiç alakası olmayan bir insan, belki sizi çok az tanıyan bir insan, oturmuşsunuz size birdenbire derdini anlatır. Yani o anda aslında ilk bulduğu kişi siz olduğunuz için. Ya bu adam beni tanımıyor ama bana niye anlattı diye biliyorsunuz. Onu o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu şekilde
Ali Efendimiz diyor ki hayatta en çok sevindiğim şey diyor, bir Müslümanın diyor derdini diyor bana aşmasıdır. Beni kendine yakın görmesidir. Ve diyor onun ihtiyacını görmeyi çok severim diyor. Hakikaten esasında bu fırsattır. Diyor ki sufiler, eğer sana bir insan derdini açıyorsa sen de bir şey gördüğü için açmıştır.
Evet.
Sen de bir şey görmese açar mı? Yani borçlu adam gidip 6 yaşındaki çocuğa anlatmaz derdini. Çocuktan fayda gelmez. Bir deliye de anlatmaz.
Evet.
Kim anlatır? Kendince daha akıllı gördüğü, daha varlıklı gördüğü bir insana derdini anlatır. Biz de imkanımız varsa yardımcı olacağız.
Evet.
İmkanımız yoksa güzel sözle adamı teselli edeceğiz. Kardeşim, evet, bu herkesin, evet, başına gelir. Evet. Canını sıkma. Sakın ha çok aşırı üzülüp de aklına zarar gelmesin.
Evet.
İnşallah bir çaresi bulunur. Bak falan falan zaten git. Oradan da nasihat alabilirsin. Bazen hakikaten hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gülümsemek sadakadır diyor.
Evet.
Başka hadiste de sadaka ömrü uzatır diyor. İspat edilmiş bir gerçek. Çok gülenler, gülümseyenler diyelim daha uzun yaşıyorlar. Niye? Çünkü peygamberimizin hadisine göre sadaka çok vermiş oluyorlar. Bir insan, sen kardeşim bitmişsin zaten be. Oo, sen artık hayatta iflah olmasın dersen adam gider belki intihar eder.
Evet, maalesef.
Ve siz de katil olursunuz farkına varmadan. O yüzden bu dil var ya, bu dil. Hem yani insanı cennete götürüyor hem cehenneme götürüyor. İşte sufilerin yaptığı da insanı her halükarda hayra teşvik etmek. Burada diyor ki o zata, sana bir adam gönderdim. Aman sakın ha onu yanlış ellere terk etme.
Terk etme. Değerli dostum, iyilik her yerde övülmüştür. Özellikle yakın komşulara yapılan iyilik. Hazreti Peygamber komşu hakkı üzerinde o kadar durdu ki sahabe-i kiram komşusunun komşuya mirasçı olacağını zannetti.
Zamanımızın büyük Allah dostlarından bir zat öyle buyuruyor. Artık dünya çok küçüldü diyor. Bugün Güney Afrika bize komşu oldu. Uzak Doğu bize komşu oldu. Niye? Uçağa binince diyor hiç inmeden 6-7 saat sonra dünyanın en uzak köşesine ulaşıyorsunuz.
Evet.
Şimdi tabii Allah dostları bütün dünyayı kendilerine komşu görüyorlar.
Evet.
Muhtemelen bu ihvanı olduğu için belki komşu sayılıyor. Veya hakikaten adamın komşusu da olabilir. Bazen bir insan gafil oluyor. Yandaki komşusundan haberi olmuyor. Uzaktaki bir insan diyor ki sana, bak senin orada bir komşun var. Orada Suriyeli mülteciler var. Onlara, evet, yardım etsen diyor. Adam diyor hakikaten ya diyor. Ben niye farkına varmamışım? Her taraf Suriyeli mülteci dolu mesela. Gariban insan dolu. Ben fark etmemişim. O fark etmiş diyorsunuz.
Evet.
Çünkü Allah dostların algıları çok açık. Onlar nerede bir ihtiyaç, nerede bir gönüllerden duman çıksa o dumanı manevi gözleriyle görüyorlar. Nasıl biz neyi görüyoruz? Biz eğlence, maalesef boş vakit geçirecek yerleri görüyoruz. Allah dostları da ümmeti Muhammed'in dertlerini çözecek yerleri çok güzel görüyorlar.
Evet.
O yüzden diyor ki aman diyor bu şey, bu senin komşun da sayılır. Komşu komşuya varis olacaktı. Yani alttaki komşumuz hastalandı. Maddi durumu sıkıştı. Kardeşim bana ne ya, çalışıp kazansın deme hakkımız yok. Ona sahip çıkacağız.
Evet.
İslamiyet'in güzelliği burada.
Evet. Aslında hocam şöyle bir şey de çıkıyor ortaya. Komşu komşunun bu durumundan haberdar olunca bazen de şöyle oluyor. Dara düşmüş, sıkıntıya düşmüş bir insan, belki dinen, hani dini anlamda bunalmış, bir arayış içerisine girmiş bir insan, hemen yanı başındaki komşusunun bir Allah dostu olduğundan habersiz gidiyor, dünyanın birçok ülkesini geziyor, tozuyor. Ondan sonra bir arayış içerisine giriyor. Sonra o dünyanın bir başka ucundaki bir insan diyor ki, ben sana bu konuda yardımcı olayım diyor. Onun dost oluyor ve mutluluğu onda buluyor. Halbuki peki diyor, sen bu hale nasıl geldin? Ben diyor filan filan yerde, filan filan şehirde, filan filan yerde oturan bir insan vardı. O bana yardımcı oldu diyor. O da kendisinin komşusu çıkıyor hocam. Böyle insanlar da var. Tabii. Yani kısmet dünyanın öbür ucunda ama yanı başındaki komşusunu tanımamasının verdiği olan o tanımaması...
Bir sürü zahmete tabii
katılıyor. Bir sürü zahmete. Yani halbuki yanı başında yani.
Yanındaki komşusuna istifade etmek. O yüzden gerçek merhamet sadece maddi, tabii ihtiyaçlar için de söylemedim bunu.
Evet.
Komşumuzun manevi ihtiyaçları da bizim evet. derdimiz olmalı. Biz evet. birbirimize zimmetliyiz diyor bir Allah dostu. Yani yanındaki komşumuzun ahlakı da bizi ilgilendirir.
Değil mi? Değil mi?
O komşumuzun namaz kılmaması bizim için bir problem olmalı.
Evet. Yarın kıyamet gününde diyor Cenab-ı Allah'ın hadis-i şerif var ya, belki
tanımadığınız bir şey yakanınızı evet, yapışır. Yakını,
ben seni nereden
yakınız
tanıyorum?
Yakınız silkeler. Evet. Kardeşim ben seni tanımıyorum. Ben sana alışveriş yapmadım ama dersen beni aynı iş yerinde bulunduk, aynı evet. çevrede bulunduk.
Evet.
Sen camiye giderdin, beni davet etmedin. Bana tebliğ yapmadın. Ben de bunun kötü olduğunu bilseydim yapmazdım diyecek. En azından bahane uyduracak yani bize karşı. Yani,
evet, evet.
O yüzden bizim de hakikaten çok dikkat olmamız gerekiyor. Evet. Komşularımız, akrabalarımız, yakın uzak çevremiz, kime ulaşabilirsek.
Evet.
Herkesin kulağına İslam'ı ulaştırmamız lazım. Evet. Namaz farzdır, oruç farzdır, ahlaksızlıklar haramdır. Bunları duyurmamız lazım. Yoksa öbür tarafta bir de bunun hesabını vereceğiz.
Evet.
Numan Bey kardeşim.
Bir de hocam işin diğer tarafı, biz kendi aramıza baktığımızda da hani bu manevi hazlardan belki paylaştırmak adına selamlaşmayı bile artık tanıdık insanlara vermeye başladık. Halbuki selam karşıdaki insana güvende olduğunu hissettiren bir hitap olduğu için herkese vermemiz gerekirken bugün maalesef kendi aramızda bile selam vermemeye başladık.
Bunlar tabii zamanın vebası. Peygamber evet. sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, size diyor iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.
İman etmiş olamazsınız.
Yani bu hadisler hep böyle bize aslında bize ışık tutuyor da bugün dediğiniz gibi sokakta bir adama selam verseniz
evet.
bazen adam ters ters bakıyorsa ama niye selam veriyorsun kardeşim, nereden tanışıyoruz diye. Bu hadisi bilse o adam bunu yapmaz.
Benden bir şey mi isteyeceksiniz diyor. Bana bir şey mi anlatacak?
Acaba benden bir şey mi evet. isteyecek diye kaçıyor evet. mesela.
Halbuki İmam Rabbani tam tersini söylüyor. Yani bırak, belki de selam verecek. Selamını aldıktan sonra size diyecek ki ya benim şöyle bir derdim var. Bana bu konuda yardımcı oldu. O onu bir kapı gibi kullanacak. Alın selamını, dinleyin onu sadece.
Tabii.
Evet.
Ne olur belki bugün yarın sen aynı duruma düşersin.
Evet.
O yüzden hani hakikaten İslam demek merhamet demek, sevgi demek. Bu tarafları inşallah Rabbim bize nasip eylesin.
İnşallah hocam.
Yani bazen biz de Allah affeylesin hepimizi gaflette bulunuyoruz. Dert problem görünce görünmezlikten gelip kaçabiliyoruz.
Evet.
Halbuki gerçek mümin nerede bir yara görse oraya merhem olmak için elinden geleni yapar.
Mesnevi'den bir şiirle bitirelim mi hocam?
Buyurun.
Birbirimize o denli yakın olduk ki sanki sen bir güneşsin biz de gölgeler. Ne olur ey gariplerin yardımcısı, çevrede olan herkes de lütfuna ulaşsa.
Gerçek zenginlik, evet. gerçek merhamet budur. Yani herkese faydalı olmak olabildiğince. Ve şunu da söyleyeyim, herkese faydalı olan insanlar ruhen de çok bunun huzurunu duyarlar işlerinde.
Evet.
İnsan ne kadar çevresinden kaçtıkça, hayır yapmaktan kaçtıkça o kadar mutsuz, o kadar geçimsiz oluyor. Verenler esasında kendileri kazanıyorlar. Ruh dünyaları zenginliyor, genişliyor, huzura kavuşuyor. Bunu biz Musa Efendi Hazretleri'nde, Sami Efendi Hazretleri'nde ve bütün yakında tanıdığımız Allah dostlarında görüyoruz.
Evet.
Verdikçe maddi manevi gelişiyorlar.
O da ama ayrı o da sır. Ayrı bir sır. Yani ayrı vermeden sır. Bilinmiyor. Verdikten sonra bilindiği için hani dışarıdaki insan şöyle diyor ya, ne alakası var? Vermekten insan az duyar mı diyor.
Evet.
Vermeden asla hazı duymuyorsunuz. Verince duyuyorsunuz. Çok garip bir sır oldu hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Ağzınız sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
Eyvallah. Kıymetli dinleyicilerimize de sabırlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun hocam.
İnşallah
istifade
bu
ettik.
Duyduklarımız hem onlara hem bizlere faydalı olur.
İnşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Hacegan'la Mektuplar programının daha sonuna geldik. Yeni bir programda yeniden sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. O ana dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.